Ayrım 3, Türkiye Ekonomisi, sayfa 33. Ünite 3, Kamu Ekonomisinde Gelişmeler. 1. Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalış olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlere ne ad verilir? A. Yarı kamusal mal, B. Tam kamusal mal, C. Dışsal fayda yaratan özel mal, D. Üretici malı, E. Tüketim malı. Çözüm: tam kamusal mallarda birisinin tüketimi bir başka bireyin tüketimine engel teşkil etmez. Yanıt B'dir. Tam kamusal mal. 2. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi arasında yer alan kuruluşlardan biri değildir? A. Mahalli idareler, B. Kamu iktisadi kuruluşlar, C. Sosyal güvenlik kuruluşları, D. Dernekler, E. Döner sermayeli kuruluşlar. Çözüm: kamu kesimi, yerel yönetimleri, mahalli idareleri, kamu iktisadi kuruluşlarını, fonları, sosyal güvenlik kuruluşları ve döner sermayeli kuruluşları kapsamaktadır. Yanıt D'dir, dernekler. 3. Toplam kamu harcamalarının toplam kamu gelirlerini aşan kısmına ne ad verilir? A. Kamu açığı, B. Kamu fazlası, C. Cari açık, D. Nakit açığı, E. Cari fazla. Çözüm: kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasında oluşan fark, kamu harcamalarının daha yüksek olması şeklinde geliştiğinde kamu açığı oluşacaktır. Yanıt A'dır, kamu açığı. 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kamu harcamalarının tarihçesi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A. 1930'lu yıllarda devletçi sanayileşme politikaları nedeniyle kamu harcamaları hızla artmıştır. B. 1939-1945 yıllarında kamu harcamalarının GSYH'ye oranı giderek düşmüştür. C. 1950'li yıllarda kamu harcamalarında ciddi dalgalanmalar olmamıştır. D. 2001 krizi sonrasında uygulanılan istikrar programı ile kamu harcamaları ile gelirleri arasındaki fark düşmüştür. E. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte kamu harcamalarının GSYH'ye oranında genel eğilimi azalış yönündedir. Çözüm: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte kamu harcamalarının GSYH'ye oranında genel eğilim tüm dünyada olduğu gibi artış yönündedir. Yanıt E'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte kamu harcamalarının GSYH'ye oranında genel eğilimi azalış yönündedir. 5. Kamu harcamalarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru ve birlikte verilmiştir? A. Bölgesel sosyal ekonomik, B. Sosyal siyasal ekonomik, C. İdari fonksiyonel ekonomik, D. Hukuki işlevsel bölgesel, E. Harcamacı hukuki idari. Çözüm: kamu harcamalarının sınıflandırılması devlet hizmetlerinin yapısını, biçimini ve ekonomik kaynakların kullanımını belirlemek açısından önemlidir. Bu amaçla kamu harcamaları idari, kurumsal, işlevsel, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara tabi tutulur. Yanıt C'dir. İdari, fonksiyonel, ekonomik. 6. Ekonomik kaynakların kullanımını belirlemek açısından belirleyici olan kamu harcamaları sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir? A. Fonksiyonel işlevsel sınıflandırma, B. İdari kurumsal sınıflandırma, C. Hukuki sınıflandırma, D. Üretici sınıflandırma, E. Ekonomik sınıflandırma. Çözüm: fonksiyonel sınıflandırma, savunma, sağlık, eğitim gibi hizmetler, o hizmetleri hangi kuruluşun yaptığı dikkate alınmaksızın harcamaların hangi amaçları gerçekleştirdiğine bakılır. Yanıt A'dır, fonksiyonel işlevsel sınıflandırma. 7. Fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçeden en yüksek payı alan hizmet aşağıdakilerden hangisidir? A. Çevre koruma hizmetleri, B. Sağlık hizmetleri, C. Savunma hizmetleri, D. Genel kamu hizmetleri, E. Eğitim hizmetleri. Çözüm: genel kamu hizmetlerinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe içindeki payına baktığımızda %30'ların üzerinde seyrederek ilk sırada yer almaktadır. Yanıt D'dir, genel kamu hizmetleri. 8. Türkiye'de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile bütçede kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması hangi tarihte olmuştur? A. 1977, B. 1980, C. 1999, D. 2001, E. 2006. Çözüm. 2006 yılında Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 5018 sayılı kanun ile performans esaslı bütçelemeye geçilmiş ve bütçedeki sınıflandırma sistemi de yeniden yapılandırılmıştır. Yanıt E'dir. 2006. 9. Merkezi yönetim bütçe giderleri, personel giderleri 2009 20,9, 2010 21,2, 2011 23,1. Sosyal güvenlik kurumları devlet primi 2009 2,7, 2010 3,8, 2011 4,1. Mal ve hizmet alımları 2009 11,1, 2010 9,9, 2011 9,6. Faiz giderleri 2009 19,8, 2010 16,4, 2011 15,2. Cari transferler 2009 34,3, 2010 34,6, 2011 37,0. Sermaye giderleri 2009 7,5, 2010 8,8, 2011 6,9. Sermaye transferi 2009 1,6, 2010 2,3, 2011 1,4. Borç verme 2009 2,1, 2010 3,0, 2011 2,1. Toplam 2009 100, 2010 100, 2011 100. Buna göre kamu harcamaları dağılımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A. Son 3 yıla ilişkin personel harcamalarının payı %21,7 civarındadır. B. Sosyal güvenlik harcamalarında belirgin bir azalış söz konusudur. C. Ekonomik sınıflandırma içerisinde en yüksek paya sahip kalem cari transferlerdir. D. Faiz giderleri yıllar itibariyle bütçe giderleri içerisindeki payı azalmıştır. E. Cari transferler ve parasal giderlerin toplamı kamu harcama dağılımının yaklaşık %60'ını oluşturmaktadır. Çözüm. Sosyal güvenlik kurumları devlet primleri yıllar itibariyle merkezi yönetim bütçe giderleri içindeki payı artmıştır. Yanıt B'dir. Sosyal güvenlik harcamalarında belirgin bir azalış söz konusudur. 10. Kısa dönemde doğrudan üretimi arttırıcı etkisi olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalara ne ad verilir? A. Mal ve hizmet alımları, B. Sermaye giderleri, C. Cari harcamalar, D. Personel harcamaları, E. Sosyal güvenlik harcamaları. Çözüm. Sadece içinde bulunduğu döneme fayda sağlayan, gelecek döneme faydası sarkmayan ve üretici etkisi olmayan harcamalardır. Yanıt C'dir. Cari harcamalar. 11. Kamu bütçesinde harcamaların finansmanında kullanılan kamu gelirinin en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Altın ve döviz rezervleri, B. Vergi gelirleri, C. Sermaye gelirleri, D. Alınan bağış ve yardımlar, E. Merkez Bankası munzam karşılık hesapları. Çözüm. Kamu bütçesinde harcamaların finansmanında kullanılan kamu gelirlerinin en önemlisi vergi geliridir. Yanıt B'dir. Vergi gelirleri. 12. Kamu gelirleri, vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi vergi dışı gelirleri arasında yer almaz? A. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, B. Faiz, C. Ceza gelirleri, D. Sermaye gelirleri, E. Kurumlar vergisi. Çözüm. Vergi dışı gelirleri içinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, faiz pay, ceza gelirleri, sermaye gelirleri yer almaktadır. Yanıt E'dir, kurumlar vergisi. 13. Aşağıdakilerden hangisi devletin dolaylı vergilere yönelmesinin en önemli sebebidir? A. Dolaylı vergilerin birleştirici etkiye sahip olması, B. Vergi maliyetinin yüksek olması, C. Artan oranlı olması nedeniyle esnekliğinin düşük olması, D. Dolaylı vergilere karşı tepkinin düşük olması, E. Temel vergi prensiplerine uygunluk göstermesi. Çözüm. Devletin dolaylı vergilere yönelmesinin en önemli sebepleri bu vergilere karşı tepkinin düşük olması ve vergi maliyetinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Yanıt D'dir. Dolaylı vergilere karşı tepkinin düşük olması. 14. Aşağıdakilerden hangisi vergi sisteminin 4 temel ayağından biri değildir? A. Gelir vergisi, B. Kurumlar vergisi, C. Veraset ve intikal vergisi, D. Katma değer vergisi, E. Özel tüketim vergisi. Çözüm. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi KDV ve özel tüketim vergisi ÖTV vergi sisteminin 4 temel ayağını oluşturmaktadır. Yanıt C'dir. Veraset ve intikal vergisi. 15. Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet üzerinden alınan vergilerden biridir? A. Veraset ve intikal vergisi, B. Kurumlar vergisi, C. Özel tüketim vergisi, D. Dahilde alınan katma değer vergisi, E. Damga vergisi. Çözüm. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler veraset ve intikal vergisi ile motorlu taşıtlar vergisidir. Yanıt A'dır. Veraset ve intikal vergisi. 16. Aşağıdakilerden hangisi vergi sistemi ile ilgili doğru bir ifade değildir? A. Harcamalar üzerinden alınan vergiler tasarrufları negatif yönde etkilemezler ve hatta sermaye birikimine olumlu katkıda bulunur. B. KDV ve ÖTV gerek harcamalar üzerinden alınması gerekse sabit oranda olması nedeniyle esnekliği düşük vergilerdir. C. Ekonomik etkinlik açısından harcamalar üzerinden alınan vergiler daha avantajlıdır. D. Dolaylı vergilerin dolaysız vergiler aleyhine gelişmesi ekonomik etkinliğin gelir dağılımında daha öncelikli olduğunu gösterir. E. Kişisel gelir vergisi gelir adaletini sağlamada etkin bir vergi değildir. Çözüm. Kişisel gelir vergisi hem artan oranlı olma hem de gelir üzerinden alınma özellikleri nedeniyle gelire karşı esnek bir vergidir. Kişisel gelir vergisi gelir adaletini sağlamada daha etkin bir vergidir. Yanıt E'dir. Kişisel gelir vergisi gelir adaletini sağlamada etkin bir vergi değildir. 17. Bireyin ödediği vergilerin bireyin geliri oranına ne ad verilir? A. Toplam vergi yükü, B. Net vergi yükü, C. Bireysel vergi yükü, D. Kurumsal vergi yükü, E. Optimal vergi yükü. Çözüm. Bireyin ödediği bireysel vergi yükü eşittir tüm vergiler bölü bireyin geliri. Yanıt C'dir. Bireysel vergi yükü. 18. Türkiye'de vergi yükünün 1975-2010 yıllarında gösterdiği gelişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Artış eğilimine sahiptir. B. Azalış eğilimine sahiptir. C. Önce artış sonra azalış eğilimine sahiptir. D. Önce azalış sonra artış eğilimine sahiptir. E. Değişim göstermemiştir. Çözüm. Türkiye'de vergi yüküne baktığımızda 1975 yılında sosyal güvenlik harcamaları dahil %13,8 olan oran 2010 yılında %28,4'e çıkmıştır. Yanıt A'dır. Artış eğilimine sahiptir. 19. 2009 yılı sonu itibariyle seçilmiş OECD ülkelerinde toplam vergi gelirinin GSYH'ye oranına baktığımızda en büyük artış aşağıdaki hangi ülkelerde görülmüştür? A. Türkiye, Yunanistan, B. Almanya, Fransa, C. ABD, İtalya, D. Şili, İzlanda, E. Kanada, Macaristan. Çözüm. 2009 yılı sonu itibariyle toplam vergi gelirinin GSYH'ye oranı OECD ortalaması %33,8 olmuştur. En büyük artış Şili ve İzlanda'da gerçekleşirken en çok düşüş ise Macaristan'da olmuştur. Yanıt D'dir. Şili, İzlanda. 20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de iç borçlanma ve borç yönetimi ile ilgili doğru bir ifade değildir? A. Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1970'li yıllara kadar iç borçlanmaya çok fazla başvurulmamıştır. B. Türkiye'de zorunlu olarak kamuya borç verme hiç görülmemiştir. C. 1960 sonrası dönemde vergi gelirlerinin kamu harcamalarını karşılamada yetersiz kalmasıyla iç finansman açığı büyümüştür. D. 1980 sonrası dönemde kamu açıkları ağırlıklı olarak iç borçlanmayla karşılanmıştır. E. 2001'de yaşanan ekonomik krizin faizler ve borçlanma vadeleri üzerinde yarattığı olumsuz etkiler sonucunda iç borç stoku artmıştır. Çözüm. kamu iç borçlanmada bazen gönüllülük ortadan kalkabilmektedir. 1962 yılından sonra Türkiye'de uygulanan tasarruf bonoları zorunlu olarak kamu borç vermeye iyi örnektir. Yanıt B'dir. Türkiye'de zorunlu olarak kamuya borç verme hiç görülmemiştir. 21. Aşağıdakilerden hangisi borç yönetiminin etkilediği parametrelerden biri değildir? A. Mali istikrar, B. Faiz oranları, C. Döviz kurları, D. Cari açık, E. Para politikası. Çözüm: borç yönetimi mali istikrarı etkilediği gibi faiz oranları, döviz kurları ve likidite gibi parametreler üzerinde etkisi nedeniyle para politikalarını da etkilemektedir. Yanıt D'dir. Cari açık. 22. Kamunun toplam nakdi harcamaları ile toplam nakdi gelirleri arasındaki farka ne ad verilir? A. Kamu kesimi borçlanma gereği, B. Genel idare bütçe denkliği, C. Mali yapı bütçe birliği, D. Hesap verme sorumluluğu, E. Orta vadeli harcama sistemi. Çözüm: devlet elde ettiği gelirden daha fazlasını harcadığında kamu açığı meydana gelir ki bu açık kamu kesimi borçlanma gereğini gösterir. Yanıt A'dır. Kamu kesimi borçlanma gereği. 23. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi borçlanma gereğinin kullanılma nedenlerinden biri değildir? A. Ülkeler arası karşılaştırma yapabilmek, B. Bütçe açığı ölçümü ile ilgili sorunlardan kurtulmak, C. Standartlara uyum sağlamak, D. Maliye politikasının sürdürülebilirliğini analiz etmek, E. Kamu kesimini oluşturan birimlerin tamamını dışlamak. Çözüm: kamu kesimi borçlanma gereği en kapsamlı açık ölçüm yöntemi olup, kamu kesimini oluşturan birikimlerin tamamını kapsamaktadır. Yanıt E'dir. Kamu kesimini oluşturan birimlerin tamamını dışlamak. 24. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun getirdiği yeniliklerden biri değildir? A. Bütçe türleri uluslararası normlarca benimsenen biçimde yeniden tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. B. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeyi esas alan bu mali yapı kalkınma planları ve bütçeler arasında sıkı bir bağ kurmuştur. C. Tek yıllık bütçelemeye geçilmiştir. D. Bütçenin kapsamı genişletilmiştir. E. Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerde yer alması sağlanmıştır. Çözüm: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çok yıllı bütçelemeye geçilmiştir. Yanıt C'dir. Tek yıllık bütçelemeye geçilmiştir. 25. Kamu sektörünün mali görünümü hakkında kamuya açık olmak ya da kamu kesimi ile halkın arasındaki asimetrik bilginin azaltılmasına ne ad verilir? A. Hesap verme sorumluluğu, B. Mali saydamlık, C. Kaynaklarda etkinlik, D. Orta vadeli harcama sistemi, E. Sonuç odaklı bütçeleme anlayışı. Çözüm: kamu kaynağının etkin kullanımı açısından önemli olan mali saydamlık, halkın yeterli bilgiye sahip olması, ödenen vergilerin nereye harcandığını izlemesine olanak tanır. Yanıt B'dir. Mali saydamlık. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 40.